Selamlar, bugünkü derinlemesini incelememize hoş geldin. Elimizde, senin de bizimle paylaştığın gibi, Yusuf Dülger'in Dert Aynı, Çare Aynı kitabından bazı alıntılar var.
Evet.
Bu metinler bizi alıp doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'nun o son çalkantılı dönemlerine götürüyor. Çöküş süreci, sonra da tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu.
Aynen öyle. Oldukça yoğun, düşündürücü metinler bunlar gerçekten. Yazar şeyden bahsediyor, bir imparatorluğun son demlerindeki o hani aciziyetten,
Evet.
işgallerin getirdiği o umutsuzluktan ama bir yandan da ilginç bir şekilde o küllerden doğan müthiş bir bağımsızlık iradesinden bahsediyor.
Bizim de amacımız bu işte. Bu kaynaklara bakarak o dönemin atmosferini, mücadelenin nasıl şekillendiğini ve yazarın özellikle altını çizdiği dersleri senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Yani Osmanlı niye, nasıl çözüldü? Milli mücadele hangi şartlarda başladı? Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik anlayışının temelleri neydi? Bunlara bakacağız.
Tabii bir de yazarın bugüne dair söyledikleri var.
Evet. Yazarın bugüne dair göndermelerini de tarafsız bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Hazırsan hadi başlayalım bu tarihsel yolculuğa.
Başlayalım. Yazarın başlangıç noktası 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi, yani Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği an olarak bunu işaretliyor.
Ama asıl önemli olan galiba nedenleri, değil mi? Neden çöktü sorusu.
Kesinlikle yazar asıl oraya odaklanıyor. Kaynakta üç temel iç sorunun altı çizilmiş. Birincisi halk iradesinin yönetimden dışlanmış olması. İkincisi hani o milli kimlik duygusundaki zayıflama, aşınma. Üçüncüsü de eğitim sistemindeki geri kalmışlık. Yazar diyor ki bu faktörler devleti içten içe çürüttü.
Ve bu iç çürümenin hemen ardından da bildiğimiz gibi dış işgaller başlıyor. Kaynak 5 Kasım 1918'den itibaren diyor, değil mi? Ülke işgal edilmeye başlıyor.
Evet. Dört bir yan işgal altında.
Peki o sırada İstanbul hükümeti ne yapıyor? Tavrı ne?
Kaynaklara göre İstanbul hükümeti büyük ölçüde aciz durumda. İşgal güçleriyle daha çok böyle uzlaşmacı bir tavır sergiliyor gibi. Tam bu sırada da Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da bir direniş örgütlenmesine girişiyor. İşte bu durum İstanbul tarafından bir tehdit olarak algılanıyor tabii.
Anladım.
Öyle ki 8-9 Temmuz 1919'da onu görevden alıp geri çağırıyorlar. Ama onun tepkisi çok net.
Ne yapıyor?
Aynı gece askerlikten istifa ediyor ve Erzurum'da artık sivil bir vatandaş olarak direnişin başına geçiyor. Bu çok radikal bir adım o dönem için. Hem merkezi otoriteye hem işgalcilere karşı.
Müthiş bir kararlılık. Hemen arkasından da kongreler süreci başlıyor zaten. Erzurum Kongresi, Temmuz-Ağustos 1919. Kararları gerçekten yeni bir dönemin işareti gibi. Neler vardı öne çıkan?
En temel kararlar şunlar bak. Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu hani Sevr'le dayatılan parçalanmaya karşı çok net bir duruş.
Evet.
Millet olarak işgallere karşı konulacaktır. Yani direniş haktır, zorunludur diyorlar. Milli irade egemen kılınacaktır. Bu da önemli. Saltanat yerine halk egemenliği hedefi. Ve tabii ki manda ve himaye kabul edilmeyecektir. İşte bu tam bağımsızlık ilkesinin belki de ilk defa bu kadar net ifadesi.
Manda ve himaye reddediliyor.
Kesinlikle. Yani başka bir devletin koruması altına girmek fikri tamamen reddediliyor. Bir de milli bir meclisin toplanması ve hükümetin denetlenmesi kararı var.
Bu tam bağımsızlık vurgusu gerçekten çok kritik. Peki Sivas Kongresi'nde, yani Eylül 1919'da bu kararlılık sürdü mü, yoksa farklı görüşler mi çıktı?
Şöyle, Sivas Kongresi Erzurum kararlarını onayladı tabii ama daha da ileri gitti. Ne yaptı? Ülkedeki bütün o yerel direniş örgütlerini, yani müdafaa-i hukuk cemiyetlerini tek bir çatı altında topladı.
Ha, birleşme yani.
Aynen, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla. Böylece dağınık direniş hareketleri ulusal bir kimlik kazandı, tek merkezden yönetilmeye başlandı.
Önemli bir adım.
Ama işin ilginç yanı, kaynakta da belirtildiği gibi, Sivas'ta Amerikan mandasını savunanlar da olmuş.
Öyle mi? Kimler mesela?
Yani Kara Vasıf, İsmail Fazıl Paşa, hatta Halide Edip gibi dönemin bilinen isimleri de var aralarında. Bu da şunu gösteriyor aslında, o zor koşullarda kurtuluş için farklı yolların da tartışıldığını.
Farklı arayışlar olsa da Mustafa Kemal'in duruşu net galiba. Kaynak onun o meşhur sözünü hatırlatıyor.
Evet, evet. Azınlıkta kalsak bile mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm.
Bu söz sadece bir slogan olmaktan çıkıp milli mücadelenin temel felsefesi haline geliyor anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. Hatta bunun dışarıda da yankı bulduğunu görüyoruz. İngiliz amirali Robeck daha Eylül 1919'da Londra'ya rapor ediyor. Diyor ki, Türk milliyetçileri yabancı himayeyi reddediyorlar. Kaynakta bu bilgi de var.
Demek ki dışarısı da durumu yakından takip ediyor.
Tabii, tabii. Şimdi bu kongrelerde seçilen delegelerle bir heyeti temsiliye oluşturuluyor. Yani bir temsil heyeti.
Ne iş yapıyor bu heyet?
Bu heyet Ankara'ya geliyor ve 23 Nisan 1920'de TBMM açılana kadar fiilen bir yürütme organı gibi çalışıyor. Yani ülkenin kaderiyle ilgili önemli kararlar alıyor.
Ne gibi kararlar mesela?
Kaynak o süreçte belirlenen hedefleri şöyle sıralıyor. 1. İşgalciler yurttan atılana kadar savaşmak. 2. Milli egemenliğe dayanmayan saltanat sistemini kaldırmak. 3. Çağdaşlaşmayı sağlayacak devrim yasalarını çıkarmak.
Yani hedef sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda köklü bir dönüşüm.
Aynen öyle. Siyasi ve toplumsal bir dönüşüm hedefleniyor.
İngilizlerin de bu bağımsızlıkçı hareketi ve liderini yani Mustafa Kemal'i başından beri bir tehdit olarak gördüğü anlaşılıyor. Kaynakta bir bilgi vardı bununla ilgili.
Evet, İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe daha Haziran 1919'da yani Erzurum Kongresi'nden bile önce İstanbul hükümetine baskı yapıyor Mustafa Kemal'i geri çağırın diye.
Ama dinleyen yok tabii.
Sonuç alamıyorlar, baskılar işe yaramayınca ve milli mücadele güçlenince daha sert yöntemlere başvuruluyor maalesef.
Ne gibi?
Tam Dürrizade Abdullah Efendi Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında bir fetva hazırlatıyor.
Fetva mı? Ne diyor fetvada?
Onları asi ilan ediyor ve öldürülmelerinin dinen caiz olduğunu belirtiyor. Düşünebiliyor musun?
İnanılmaz.
Kaynak bu fetvanın 11 Nisan 1920'de dönemin resmi gazetesi Takvimi Vekaye'de yayınlandığını da ekliyor. Bu mücadelenin ne kadar çetin olduğunu gösteriyor. Sadece işgalciyle değil, içerideki işbirlikçilerle de ölümüne bir mücadele var.
Milli mücadele ilerledikçe, zafer yaklaştıkça Ankara'daki TBMM'nin gücü artıyor haliyle. Bu durum saltanatın konumunu da sorgulatıyor tabii. Sonuç ne oluyor?
Sonuç olarak kaynaklara göre TBMM 1 Kasım 1922'de tarihi bir karar alıyor ve saltanatı kaldırıyor. Böylece Osmanlı İmparatorluğu hukuken sona eriyor.
Peki son padişah Vahdettin'e ne oluyor?
Onun durumu oldukça dramatik. Saltanat kaldırıldıktan kısa bir süre sonra 16 Kasım 1922'de İstanbul'daki İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'a bir mektup yazıyor.
Ne için?
İngiltere'ye sığınma talebinde bulunuyor ve bir İngiliz savaş gemisiyle ülkeyi terk ediyor. Hatta kaynakta bir detay daha var.
Nedir?
Vahdettin daha sonra 13 Mart 1924'te yani Cumhuriyet ilan edilip halifelik kaldırıldıktan sonra bu kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na mektup yazıp oradan da yardım istiyor.
Vay canına. Yani bir dönemin sonu ve kişisel bir trajedi aynı zamanda.
Aynen öyle.
Yazar Dülger tam bu noktada bu tarihsel olaylardan yola çıkarak daha genel bir analiz yapıyor sanki. Antidemokratik yönetimlerin iktidarlarını korumak için benzer yöntemlere başvurduğunu söylüyor.
Evet evet, yazarın iddiası o yönde. Diyor ki bu tür yönetimler halkı baskı altında tutar, korkutur. Kutsal değerleri kendi çıkarları için kullanır. Muhalifleri susturur veya yok eder. Toplumu bölerek yönetmeye çalışır ve hatta iktidarlarını korumak uğruna dış güçlerle işbirliği yapıp kendi devletini zayıflatabilir.
Kaynakta örnek de veriyor muydu?
Evet, Vahdettin ve 2. Abdülhamit dönemlerini bu duruma örnek olarak gösteriyor ve bu tür yaklaşımların aslında Osmanlı'nın sonunu hazırlayan faktörlerden olduğunu ima ediyor.
Peki Mustafa Kemal'in bu tür tehlikelere karşı tavrı nasıldı? Kaynaklarda buna dair bir ipucu var mı?
Var var. Yazar Mustafa Kemal'in bu konudaki hassasiyetini daha milli mücadelenin başlarında gösterdiğini savunuyor. Şöyle bir alıntı aktarıyor kaynaktan.
Dinleyelim.
Sivas Kongresi'nden hemen sonra çıkarılan İrade-i Milliye Gazetesi'nin 17 Eylül 1919 tarihli ikinci sayısındaki başyazıda ki bunun Mustafa Kemal tarafından yazıldığı düşünülüyor, şöyle denmiş: dünyanın hiçbir yerinde büyük ve uygar bir millet bulamazsınız ki başındaki hükümet bir takım hırsızlıklardan, hainlerden, vatanlarını satmaya başlamış hayasızlardan ve bir takım cahillerle gafillerden mürekkep olabilsin.
Çok net ve sert bir eleştiri aslında. Liyakatsizliğe, yolsuzluğa, ihanete karşı.
Aynen.
Yazar Dülger bu alıntıyı alıp günümüze bir köprü kuruyor ve oldukça doğrudan bir uyarıda bulunuyor gibi geldi bana.
Evet, aynen öyle. Diyor ki yazar, biz bugüne kadar bir takım hırsız, hain, vatan satıcı ve işbirlikçi yöneticileri yaşattık ve hala yaşatıyoruz.
Ağır bir ifade.
Evet ve devam ediyor. Tabii ki bunun bedelini ödedik. Akılımızı kullanmazsak daha çok ağır bedeller öderiz. Yani diyor ki tarihten ders almazsak, benzer hataları tekrarlarsak bedeli ağır olur.
Yazarın dikkat çektiği bir başka noktada dış güçlerin yani sömürgeci güçlerin bağımsızlıkçı liderleri zayıflatma çabaları, özellikle İngiltere ve Atatürk ilişkisine değiniyor sanırım.
Evet, yazarın iddiası o yönde. İngiltere'nin milli mücadeleyi kazanan ve bağımsız Türkiye'yi kuran Atatürk'ü ve onun düşünce sistemini hedef aldığını savunuyor.
Nasıl yani?
Kaynakta şöyle diyor. İngilizler Atatürk'ü sevmedikleri için onun takipçilerine kasıtlı olarak Kemalistler demişler. Bu terimin daha sonra içerideki bazı muhalif çevreler tarafından da Cumhuriyeti ve Atatürkçılığı yıpratmak amacıyla kullanıldığını iddia ediyor. Tabii bu yazarın kendi analizi ve yorumu.
Anladım. Yazarın günümüze dair en keskin uyarılarından biri de galiba toplumsal kutuplaşma tehlikesi üzerine. Orada nasıl bir argüman kuruyor?
Şöyle diyor, tarihteki despot yönetimler ayakta kalmak için sık sık halkı böler, farklı kesimleri birbirine düşman eder ama bunun sonu hep hüsran olmuştur. Bu liderler eninde sonunda silinip gitmiştir diyor. Buradan da günümüz siyasetçilerine yönelik çok sert bir eleştiri getiriyor. Diyor ki, toplumu germek, düşmanlıklar yaratmak insanlık değildir. Bir politikacının devlet ve ulusunu kutuplaştırması cinayettir.
Cinayet diyor yani.
Evet, doğrudan bu kelimeyi kullanıyor ve bu tür politikaları destekleyen vatandaşlara da bir çağrı yapıyor. Eğer uyarılar dikkate alınmıyorsa desteklerini çeksinler, suç ortağı olmasınlar diyor. Bu da yine yazarın kendi güçlü ifadeleriyle kaynakta yer alan bir eleştiri.
Tüm bu tarihsel analizler, güncel uyarılar derken yazar kitabına da adını veren ana teze, o slogana geri dönüyor. Dert aynı, çare aynı. Bu ne demek oluyor tam olarak?
Yazar şunu söylüyor. Türk milleti tarihi boyunca çok dert çekmiş, büyük badireler atlatmış ama her seferinde bir şekilde çaresini de bulmuş.
Evet.
Özellikle Osmanlı'nın son yüzyılındaki o dertleri hatırlatıyor. Hani devleti yıkıma götüren sorunlar, halk iradesinin yok sayılması, milli kimlikteki o zayıflama, eğitimsizlik, dışa bağımlılık. İşte bu dertler.
Peki çare ne?
İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı şey tam da bu dertleri milletin zihninden, devletin yapısından temizlemek, bunlara karşı kalıcı çözümler üretmek ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaktı diyor yazar. Çare buydu diyor.
Ancak yazar bu noktada bir endişesini de dile getiriyor anladığım kadarıyla. Bir final uyarısı yapıyor.
Evet, maalesef öyle. Diyor ki günümüzde Osmanlı'yı yıkan o dertler, yani halk iradesinden uzaklaşma, kutuplaşma, liyakatsizlik gibi sorunlar bazı yönetici ve çevreler tarafından yeniden toplumsal hayata taşınmaya çalışılıyor ve bu durum ülkeyi hastalandırıyor diyor.
Peki çare ne o zaman yazarın önerisine göre eğer dert aynıysa?
Çarenin de yine tarihtekiyle aynı olduğunu söylüyor. Kendi çözümünü çok net ifade ediyor. Bu derdin çaresi aynıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün programı.
Yani Atatürk'ün kurucu ilkeleri ve programı.
Aynen. Yazarın bakış açısına göre Atatürk'ün ilkeleri, modernleşme programı geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin karşılaştığı sorunların temel çözümü niteliğinde.
Evet, Yusuf Dülger'in Dert Aynı Çare Aynı eserinden yola çıkarak gerçekten kapsamlı bir inceleme oldu senin için. Osmanlı'nın son demlerinden milli mücadeleye, Atatürk'ün liderliğinden Vahdettin'in durumuna, oradan da yazarın bugüne dair yaptığı tartışmalı iddialara ve uyarılara uzandık.
Gerçekten de halk iradesi, milli egemenlik, tam bağımsızlık, liyakat, eğitim, toplumsal birlik gibi kavramların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük sanırım. Yazarın o dert aynı, çare aynı tezi de insanı düşündürüyor tabii.
Evet.
Yani tarihsel sorunların köklerini anlamak ve bunlara karşı geliştirilmiş çözümlerin yazarın deyimiyle Atatürk'ün programının bugün içinde geçerli olup olmamasını sorgulamaya itiyor bizi.
İşte bu derinlemesine incelemenin sonunda asıl düşünme sırası sende sevgili dinleyicimiz. Yazarın işaret ettiği Osmanlı'nın sonunu hazırlayan ve bugün yeniden ortaya çıktığını iddia ettiği o dertler sence neler olabilir?
Ve eğer bu dertler gerçekten varsa yazarın önerdiği çare yani Atatürk'ün mirası ve programı günümüz dünyasının bu karmaşık sorunları karşısında nasıl bir anlam taşıyor sence? Hangi somut ilkelere, hangi politikalara işaret ediyor olabilir?
Bu sorular üzerine kafa yormak, yazarın sunduğu bu perspektif ve güncel tartışmalar ışığında kendi değerlendirmeni yapmak, bugünü ve geleceği anlamlandırmak adına sanırım kıymetli bir çaba olacaktır.
Kesinlikle.
Bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşuncaya dek düşünmeye devam et. Hoşça kal.
Hoşça kal.